فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم.
رحمن Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarını sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 7 İsvan 1403, Hicri Gameri 26 Şaban 1446 ve Miladi Takvimle 25 Şubat 2025 Salı. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteninin ardından Tarihten Bir Yaprak, Batasya Gelişmeleri, İbn Sina ve İlahi Önderler isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Meysan Filver. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi Taslim tefsirinin Arapça çevresinin tamamlanarak İslam dünyasında kullanılmasına gerekli buldu. Mehdevili küresel adalet yolunda dinler üstü bir öğreti. Irakçı Cenevri'de Küba Dışişleri Bakanı ile görüştü. İran ve 3 Avrupa ülkesi nükleer konular ve yaptırımların kaldırılması üzerinde görüştüler. Ve İran ve Endonezya Film Haftası başladı. Şimdi haberler.
İslam'ın Club rehberi Tesnim tefsirinin Arapça çevresinin tamamlanarak İslam dünyasında kullanılmasına gerekli buldu. İslam'ın Club rehberi İmam Hümeyni'nin 22 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen Uluslararası Tesnim Tefsiri Konferansı'nın organizatörleriyle yaptığı görüşmede, görüşmedeki konuşması tüm dün sabah Kum kentinde konferansın düzenlendiği yerde yayınlandı. Pars Today'in haberine göre İslam İnkılabı rehberi ofisinin haber sitesinden aktarıldığı bilgilere göre İmam Hamine'yi bu görüşmede büyük Kur'an-ı Kerim müfessiri ve Tesnim tefsirinin yazarı Ayetullah Abdullah Cevadi Amuli'nin seçkin kişiliğini övdü ve ilim havzasını bu değerli alemin 40 yılı aşkın bir süredir Tesnim tefsirini araştırma, öğretme ve telif etme yolundaki çabalarına borçlu olduğunu belirtti. İmam Hamine'yi elbette Ayetullah Cevadi Amuli'nin akli ve nakli ilimler, fıkhi, felsefi ve irfani çalışmaları da oldukça önemlidir ve takdire şayandır, ancak hiçbiri onun Kur'an tefsiri çalışmalarıyla kıyaslanamaz açıklamasında bulundu. Ayetullah Hamine'yi Tesnim tefsirinin Şia ve ilim havzası için bir gurur kaynağı olarak nitelendirdi ve bu tefsirin bazı özelliklerini şöyle açıkladı. Saygıdeğer müfessirin akli düşünce gücü, Kur'an ayetlerindeki ince ve derin noktaların anlaşılmasına büyük katkı sağlamıştır. Bu tefsir, El-Mizan tefsirine benzer ancak daha güncel ve kapsamlıdır. Bilgi dolu, kullanışlı ve aslında kapsamlı bir ansiklopedi niteliğindedir. İmam Hamine'yi El-Mizan tefsirinin yazarı Allame Tabatabai, İlim havzasında tefsir ve Kur'ani ilim, Kur'ani kavramlara dikkat çeken bir öncü olarak andığı konuşmasında, Kum ilmi havzasında yaklaşık 200 Kur'an tefsiri dersinin düzenlenmesi sevindirici ve müjdeli bir haberdir. Bu yaklaşım güncellendirilmeli ve sürdürülmelidir ifadesine dikkat çekti. İslam İnkılabı rehberi Tesnim tefsirinin Arapça çevirisinin tamamlanarak İslam dünyasında kullanılmasını gerekli buldu ve Ayetullah Cevadi Amuli ile bu tefsirin araştırma ekibine teşekkür ve takdirlerini iletti. Tesnim tefsiri Ayetullah Cevadi Amuli tarafından kaleme alınmış ve 80 cilt civarında cilt halinde derlenip yazılmıştır. Bu tefsir Ayetullah Cevadi Amuli'nin 40 yılı aşkın öğretim ve araştırma süreci ile onlarca araştırmacının çalışmalarının bir ürünüdür ve Kur'an'ı Kur'an'la tefsir etme yöntemini benimseyen tefsirler arasında yer almaktadır. Müellif ayet veya ayet gruplarını ele alarak bunları özet tefsir, ayet tefsiri, İncelikler ve işaretler ve rivayetler tartışmaları olmak üzere 4 aşamada incelemiştir.
İran'ın Kum kentindeki İslami Kültür ve İletişim Teşkilatı Temsilcileri Başkanı Mehdiviliği sadece bir İslami öğreti değil, aynı zamanda evrensel ve dinler üstü bir mesaj olarak nitelendirdi. Hucetul İslam vel Müslümin Yahya Cihangiri, Türkiye'nin Antalya kentinde İslam'da Mehdeviyet kavramı konulu bir toplantıda, Mehdevilik sadece bir İslami öğreti değil, aynı zamanda tüm insanlığı adalet, barış ve sürdürülebilir kalkınmaya yönlendiren evrensel ve dinlerüstü bir mesajdır açıklamasında bulundu. Fars Today'in haberine göre Hucetul İslam Cihangiri, eğer bu mesajı günümüz dünyasında gerçekleştirebilirsek şüphesiz insanlığın ideal bir hükümetine ulaşacağız açıklamasında bulundu. Diğer dinlerdeki mehdeviyet tartışmasına değinen Cihangir'i Zertüşt metinlerinde dünyanın ıslahı ve adil bir şahsiyetin zuhuru hakkında bir mesaj vardır. Yahudilerin kutsal kitaplarında da dünyaya adalet ve barışın hakim olacağı bir döneme işaret edilmektedir. Hristiyanlıkta ahir zamanda adaletin zaferine ve barış mesajına işaret etmektedir ifadesine dikkat çekti. Mehdeviyet esintili Rusça şiir Tahran Kuzey Azadi Üniversitesi'nde Mehdeviyet temalı Rusça'ya çevrilmiş edebi şiir ve edebi parça okuma edebiyat semineri, profesörlerin katılımı ve bu üniversitedeki Rusça dil öğrencilerinin ilgisiyle düzenlendi. Tahran Kuzey Azat Üniversitesi'nde çeşitli eğitim seviyelerinde yaklaşık 120 Rusça dili öğrencisi eğitim görmektedir. İran Genelkurmay Başkanı, zulüm ve istikbara karşı mücadele, bekleyişin gerekliliği ve Mehdevi medeniyetin gerçekleşmesinin öncüsüdür. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Genel Komutanı Tuğgeneral Abdurrahim Musevi, Mehdeviyet ve zuhur için layık ordunun güvenliği temalı 4. ve uluslararası Mehdevi aktivistler toplantısında bekleyişin gereklerinden biri zulüm ve istikbara karşı mücadele ve direnişe yönelmek, geleceğe güvenmek ve umutlu olmak ve umutsuzluktan kaçınmaktır diye ekledi.
Seyyid Abbas Irakçı ve Küba Dışişleri Bakanı Borno Rodriguez, pazartesi günü Cenevre'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 58. oturum aralarında bir araya gelerek görüş tatilinde bulundu. İran Dışişleri Bakanı ile Kübalı mevkidaşı arasında gerçekleşen görüşmede ikili işbirliği ve ilişkilerin yanı sıra Batı Asya ve uluslararası alandaki gelişmeler ele alındı. Bu toplantı Dışişleri Bakanımızın dün Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Avrupa Merkezi'nde gerçekleştirdiği planların doruk noktasıydı. Irakçı daha önce Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ile bir araya gelmişti. Dışişleri Bakanı pazar gecesi Birleşmiş Milletler'in Avrupa Merkezi olan Cenevre'ye vardı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Endonezya Dışişleri Bakanı Sogyuno, Kuveyt Dışişleri Bakanı El Yahya, Venezuela Dışişleri Bakanı Ivan Hilpindo, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdüllatif Bin Raşid El Ziyani ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı'nın hukuki ve uluslararası işlerden sorumlu yardımcısı İranlı yetkililer ile 3 Avrupa ülkesi yetkililer arasında nükleer konular ve yaptırımların kaldırılması hakkında görüşmeler yapıldığını bildirdi. İran'ın haberine göre Dışişleri Bakanı'nın hukuki ve uluslararası işlerden sorumlu yardımcısı Kazım Garibabadi, X sosyal medya platformunda Dışişleri Bakanı'nın Cenevre'ye silahsızlanma konferansı ve İnsan Hakları Konseyi yüksek düzey toplantısına katılmak üzere yaptığı ziyaretin oturum aralarında 3 Avrupa ülkesinin siyasi direktörleriyle yapıcı görüşmelerin yeni bir turunu gerçekleştirdim. Nükleer konular ve yaptırımların kaldırılması hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Tüm taraflar diplomatik ve müzakere yoluyla bir çözüm bulma taahhütlerini vurguladı. Görüşmelerin devam etmesi konusunda mutabık kalındı mesajını paylaştı. Bu görüşmeler İran ve Avrupa ülkelerinin nükleer ve ekonomik sorunlara diplomatik çözümler bulmaya çalıştığı bir dönemde gerçekleşiyor.
Amerika Hazine ve Dışişleri Bakanlıkları Donald Trump yönetiminin İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı yürüttüğü maksimum baskı kampanyasının devamı olarak İran İslam Cumhuriyeti ile bağlantılı birkaç kişi ve şirketin adını yaptırım listesine ekledi. İran'ın haberine göre Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bourson açıklamasına göre Hazine Bakanlığı 16 kuruluş ve gemiyi yaptırım listesine aldı. Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı ise ortaklaşa 22 kişi ve 13 gemiyi yaptırım listesine ekledi. Amerika Hazine Bakanlığı'nın internet sitesi 24 Şubat 2025'te yaptığı açıklamada Washington'un İran ile bağlantılı yeni yaptırımları yerel saatle pazartesi günü uygulamaya koyduğunu, bunlar arasında bir İran petrol ihracat şirketi ile bağlantılı kişilerin de bulunduğunu belirtti. Amerika Hazine Bakanlığı bir açıklamada Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi ve Amerika Dışişleri Bakanlığı İran petrol ürünlerinin satışı ve taşınmasında aracılık rolleri nedeniyle çeşitli alanlarda 30'dan fazla kişi ve gemiye yaptırım uyguladı ifadesine yer verdi. Amerika Hazine Bakanlığı bugün yaptırım uygulananlar arasında Birleşik Arap Emirlikleri ve Hong Kong'daki petrol tüccarları, Hindistan ve Çin'deki petrol tankeri operatörleri ve yöneticileri, İran Ulusal Petrol Şirketi Başkanı Hamid Bord ve İran Petrol Terminalleri Şirketi'nin de bulunduğunu, bu kişi ve kuruluşların faaliyetlerinin ülkenin istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini finanse etmeye yardımcı olduğunu iddia etti. Bugün yaptırım uygulanan gemilerin 100 milyonlarca dolar değerinde 10 milyonlarca varil ham petrol taşımaktan sorumlu olduğu belirtildi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, Ukrayna krizi ile ilgili kapsamlı, adil ve kalıcı barışın ilerletilmesi ve barış yolu başlıklı iki karara çekimser oy verdikten sonra yayımladığı bir açıklamayla İran'ın temel pozisyonlarını açıkladı. İslam Cumhuriyeti İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Yerel Saat'te pazartesi günü yaptığı açıklamada İran'ın Ukrayna krizi konusundaki tutarlı ve şeffaf duruşunu vurgulayarak İran tüm anlaşmazlıkların uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler şartına uygun olarak barışçıl yöntemler ve diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine her zaman inanmıştır dedi. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, Birleşmiş Milletler üyesi tüm ülkelerin egemenlik, bağımsızlık, ülkenin toprak bütünlüğü ve güç kullanma tehdidinden veya güç kullanımından kaçınma gerekliliği de dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler şartında belirtilen amaç ve ilkelere bağlı kalması gerektiğini vurguladı. Temsilcilik, İslam Cumhuriyeti, İran'ın çatışmaların derhal durdurulması ve gerginliklerin azaltılmasını defalarca talep ettiğini belirterek, kalıcı ve uzun vadeli çözümlere ulaşmak için krizin kök nedenlerinin ele alınmasının gerektiğini vurguladı. Ayrıca bazı ülkelerin ve NATO'nun kışkırtıcı eylem ve kararlarının Doğu Avrupa'nın hassas bölgesindeki jeopolitik ayrımları derinleştirdiği kaydedildi.
İran ve Endonezya Film Haftası, İran sinema filmleri ve animasyonlarının gösterimiyle başladı. Malezya'da 3. İran Film Festivali'nin düzenlenmesinin ardından İran ve Endonezya Film Haftası, Uluslararası Sure Merkezi tarafından 4 İran filmi ve 4 Endonezya filminin gösterimiyle başladı. Parsudayn haberine göre Ağaçların Kucağında ve İmad ve Tuba'nın Romantizmi adlı sinema filmleri ile Lupeto ve Yunus Çocuk adlı animasyon filmleri İran ve Endonezya Film Haftası'nda gösterilecek. İran ve Tacikistan arasında vize muafiyeti uygulanma yolunda olduğu haberi paylaşıldı. İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı Seyyid Rıza Salihi Amiri geçen hafta sonunda Tahran'da Tacikistan Başbakanı Kahir Rasulzade ile yaptığı görüşmede İran'ın sağlık turizmi alanındaki eşsiz potansiyeline değinerek iki ülke arasında vize muafiyetinin uygulanmasının gerekliliği vurgulandı. İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Reza Ferzin ve Afganistan Merkez Bankası Başkanı Nur Ahmet Ağa geçen hafta Rusya'nın Yekaterinburg kentinde düzenlenen yeni bankacılık teknolojileri zirvesinin yan etkinliklerinde para ve bankacılık ilişkilerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için bir anlaşma imzaladı. Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bek Bakayev geçen Perşembe günü İran'ın güneyindeki Şehit Rıza Limanı'nı ziyaretinde şunlar söyledi. Kazakistan, İran ile dış ticaret hacmini 3 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor ve Bender Abbas bu hedefin gerçekleşmesinde önemli bir rol oynuyor.
Arap dünyası analisti Şehit Seyyid Hasan Nasrullah ve Seyyid Haşim Safiyeddin'in cenaze törenine milyonlarca kişinin katılımını Hizbullah'ın zayıflatılacağına dair yanılgı içinde olanların hayallerinin sona erdiğinin bir göstergesi olarak nitelendirdi. Arap dünyası analisti ve bölgesel Rayal Yom gazetesinin editörü Abdülbari Atvan gazetenin yeni baş yazısında Şehit Seyyid Hasan Nasrullah ve Seyyid Haşim Safiyeddin'in görkemli ve tarihi cenaze törenine değinerek şunları yazdı. Beyrut'taki bu milyonlarca insanın oluşturduğu insan seli, İslami direnişin Lübnan'da Hizbullah önderliğinde sona erdiğini ve bir daha geri dönmeyeceğini söyleyen tüm Arap ve İsrail seslerine güçlü bir cevaptır. Fars Today'in haberine göre Atvan şöyle devam etti. Şehit Seyyid Hasan Nasrullah sayılamayacak kadar çok siyasi ve askeri miras ile sahadaki kazanımlar bıraktı. Özellikle de 2000 yılında Güney Lübnan'ı Siyonist işgalinden kurtarma mücadelesinde ve bu rejimi bu ülkeden utanç verici bir geri çekilmeye zorlamada, ayrıca 2006 Temmuz Savaşı'nda Siyonist rejim ordusunu yenilgiye uğratarak Merkava tankı ve yenilmez İsrail ordusu efsanelerini yerle bir etmede Hizbullah'ın liderlik ve komuta düzeyindeki rolünü göstermiş oldu.
Ve son haberimiz, Hamas hareketinin sözcüsü Hamas'ın direniş silahlarına bağlı kalmaya devam ettiğini ve direniş silahlarının asla müzakere konusu olmayacağını vurguladı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 7 İsvan 1403, Hicri Kameri 26 Şaban 1446 ve Milad 25 Şubat 2025 Salı. Altı yıl önce bugün Hicri Şemsi 7 İsvan 1377 tarihinde İran İslam Cumhuriyeti'nde birinci dönem İslami kent ve köy şuralar seçimi düzenlendi ve Müslüman İran halkının en büyük ülkülerinden bir diğeri daha hayata geçti. Bu coşkulu seçimlerin düzenlenmesiyle İslami kent ve köy şuraları ve halkçı kurumların hükümet düzeyindeki etkin faaliyetleri başladı. İslam İran genelinde 33 binden fazla kentsel ve köy konseyinin oluşturulması, ülkenin karar alma arenasında tüm halkın katılma ve işbirliğine doğru atılmış bir adım olup, bu alanda seçilmiş yetkililerin çoğunluğu ve konseylerin sosyal ve kültürel kökenleri bakımından diğer seçim arenalarından ayırmış ve farklı kılmıştır. ...69 yıl önce bugün Hicri Şemsi 7 İsvan 1334 tarihinde İranlı çağdaş edip ve şair Allame Ali Ekber Dehoda vefat etti. Hicri Şemsi 1258 yılında Tahran'da dünyaya gelen Dehoda, Tahran'daki eski siyasi medresesi öğrencilerindendi. Dehoda ilk eğitimini bitirdikten sonra derhal Avrupa'ya gitti ve 5 yıl boyunca araştırmayı başladı. Kendi döneminde sultan düzeniyle muhalefet eden Dehoda mücadeleci grupların saflarına katıldı. Sultan düzenini kınayan makaleler yazmayı başladı. 24 bin Farsça deyimlerden oluşan Emsal ve Hüküm adlı eseri kaleme aldı. Dehoda'nın son yüzyılın gelmiş geçmiş en büyük şah eseri ise Farsça sözlüğüdür. ...32 yıl önce bugün Hicri Şemsi 7 İsvan 1371 tarihinde çağdaş alimlerden Ayetullah Mirza Haşim Amuli vefat etti. İran'ın kuzeyindeki Amul kentinde yaşayan Amuli tahsil için Kutsal Kum kentindeki dini bilimler havzasına gitti ve orada önde gelen alimlerden dersler aldı. Ayetullah Amuli kısa bir süre sonra içtihat makamına ulaştı. Ayetullah Amuli tahsilini bitirmek için Irak'ın Kutsal Necef-i Eşref Dini İlimler Medresesi'ne gitti ve orada derslerimi başladı. Ayetullah Amali'nin ders sınıfları, dini ilimlerdeki alimler ve hocaların ilgi odağında yer aldı ve birçokları Ayetullah Amali'nin nezdinde yetişmeleri sonucunda dini ilimlerde en üst seviyelerde yer aldı. Bu Müslüman alim ve fakirin tüm yaşamı züht, takva ve izzet dolu bir şekilde geçti ve dünya malına göz dikmedi. Keşhül Hakayık adlı kitap Ayetullah Amali tarafından kaleme alındı. Yıl önce bugün Hicri Kameri 26 Şaban 1421 tarihinde önde gelen fakih ve mütekellim Ayetullah Seyyid Mehdi Ruhani vefat etti. Hicri Kameri 1343 yılında Kum kentinde dünyaya gelen Ruhani gençken dini ilimleri öğrendi ve 20 yaşındayken Necef-i Eşref'e gitti. ...691 yıl önce bugün Hicri Kameri 26 Şaban 755 tarihinde ünlü Arap şair ve edip İbni Fesih vefat etti. Fıkıh ve edebiyatı öğrendikten sonra hadis bilimine yönelen Fesih bu dalda zirveye ulaştı. Bu ünlü Arap şairden günümüze dek birçok eser geriye kalmıştır. ...31 yıl önce bugün 25 Şubat 1994 tarihinde radikal bir Siyonist, Ürdün Nehri batı yakasındaki El Halil kentinde bulunan Hazreti İbrahim Aleyhisselam türbesinde namaz kılan oruçlu insanları hedef alması sonucunda 29 kişi şehit düştü ve birçokları da yaralandı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya Gelişmeleri adlı sohbetimizde tekrar huzurlarınızdayız.
Bugün de her zaman olduğu gibi geçen hafta stratejik Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli olaylar ve gelişmeleri ele alacağız.
Kıymetli dinleyiciler, sohbetimize geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin başlıkları ile başlıyoruz.
Siyonist rejim ile Hamas arasında esir takası.
Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde Filistin'i desteklemek amacıyla Arap ülkeleri liderleri zirvesinin düzenlenmesi.
Tel Aviv'de yeni bir direniş operasyonu.
Geçtiğimiz hafta Batı Asya'nın en önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Cumartesi günü Siyonist rejim ile Hamas arasında bir esir takası turu gerçekleştirildi. Hamas ile Siyonist rejim arasında esir takası aşamasının ilk turu 19 Ocak'ta gerçekleşti. Bu süreçte 3 İsrailli kadın esir, 90 Filistinli esir karşılığında serbest bırakıldı. 26 Ocak'ta Ateşkes Anlaşması'nın 7. gününde gerçekleşen Siyonist rejim İsrail ile Filistin direnişi arasındaki ikinci esir takası turunda 4 İsrailli kadın esirin serbest bırakılması karşılığında 120 Filistinli esir serbest bırakıldı. Esir takası anlaşmasının ilk aşamasının 3. turu çerçevesinde 30 Ocak'ta esir İsrailli askerler Agam Beger'in serbest bırakılması karşılığında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 30 Filistinli esir ve çeşitli hapis cezalarına sahip 20 esir daha serbest bırakıldı. Bunun yanı sıra Siyonist kadın asker Erbil Yehud'un serbest bırakılması karşılığında kadın ve çocuklardan oluşan 30 Filistinli esir de serbest bırakıldı.
İsrail rejiminin esirlerinden bir diğeri olan Gadi Moses'in serbest bırakılması karşılığında 27'si çeşitli cezalara sahip ve 3'ü ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış 30 Filistinli esir serbest bırakıldı.
Tufan al-Ahrar adlı esir takası anlaşmasının ilk aşamasının 4. turu da cumartesi günü 1 Şubat 2025'te uygulandı ve 3 Siyonist esirin teslimi karşılığında 183 Filistinli esir İsrail rejiminin hapishanelerinden serbest bırakılarak Batı Şeria ve Gazze şeridine gönderildi. Esir takasının ilk aşamasının 5. turu da 8 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirildi. 3 İsrail esirin serbest bırakılması karşılığında 183 Filistinli esir serbest bırakıldı. Bunların 18'i ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış, 54'ü yüksek hapis cezalarına çarptırılmış, 111'i Gazze şeridi sakinleriydi. Esir takasının ilk aşamasının 6. turu da geçen cumartesi 15 Şubat'ta gerçekleşti ve 3 İsrailli esir karşılığında 396 Filistinli esir İsrail rejiminin hapishanelerinden serbest bırakılarak ailelerine kavuştu. Esir takası Trump'ın Hamas'a yönelik tehditleri ve tüm esirlerin serbest bırakılması için baskı yapmasının işe yaramadığı ve Hamas'ın Amerika hükümetinin baskısı altında kalmadığı bir ortamda gerçekleşiyor. Kıymetli dinleyiciler, şimdi konuyla ilgili siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerif'in görüşlerini dinliyorsunuz.
Bu saziş demek olar ki hala indiye kadar zaferle nizelleyir. Bu manaya ki her iki taraf o maddelere amel edilirler ve onun esas mevzusu da hem Siyonist İsrail rejiminin Gazze'den əsgərlərin çıxarmaq və ədəbatın əsgəri ədəbatın zirehli tankların topların filan həm də əsirlərin təqasıdır. İndi hər iki tərəf əsirləri azad eləyir və bugünə qədər demək olar ki bəzən olur ki axsasın bu mənəki səyirlisi İsrailəcin bəzən öz öhdəlicin əmələ gətirmir və bəzən bir axseyir dayanır, ləngir, vəli hər halda davam edir. Vəli bu iki aya bu məsələ ikinci mərhələdə də idamə tapacaq ya yox, bu mənaya ki, başqa maddələr də həyata keçiriləcək, bu biraz zənn altındadır, onun dəlilləri də bu deyil ki, o maddələr həyata keçirilməyi çox çətindir ya birinin haqqı bu arada zayi olur filan. Əsas qayıdır Siyonist rejimin mahiyyətinə və onun xassələrinin əmələ çevrilməsinə. Yəni bu mənaya ki, bu atəşkəs uzun bir iki tərəfli müharibədən sonra iki tərəfin atəşkəsə razı olduğu döyür, yayıncı bir tərəfin zəfər qazanıb və istədiyini əldə eləyib və nəhayətən məğlub tərəfi istədiyinə vadar eləmək də döyür. Siyonist İsrail rejimi bunu bir tərəfli Qəzza müharibəsini başladı, Qəzzəni işğal elədi və işğaldan əlavə Qəzzada 45 min nəfər insanı soyqırım şəklində qətlə yetirib və həmçinin Qəzzəni demək olar Qəzzada daş-daşda qoymayıb, yəni Qəzzəni kamilə müvirənə halında salıb, tüm evləri virana qoyub, tüm xəstəxanaları və altyapı təsislərin hamısını aradan aparır. Vəli o istədicinə nail olmayıb, istədici bu idi ki, Qəzzədə Hamas olmaya, Qəzzədə müqaviməti orada sona çatdıra, Qəzzə əhalisini eləyə bilsə Qəzzədən çıxara və Qəzzəni tamam ilhaq eləyə işğal olunmuş torpaqlara və buna nail olmayıb.
Sayın Rahmetullah Şerifi, görüşlərini bizimlə paylaşdığı üçün təşəkkür edirik.
Geçtiğimiz hafta Batı Asya bölgesindeki bir diğer önemli gelişme Trump'ın Gazze halkını zorla yerinden itme planına tepki olarak Riyad'da düzenlenen toplantıydı. Riyad'daki toplantı Arap ülkelerinden Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn liderlerinin katılımıyla gerçekleşti. Bu toplantı sırasında hazır bulunan liderler Filistin meselesini destekleme ve Gazze şeridindeki son gelişmelerle ilgili ortak çabalar hakkında görüş alışverişinde bulundular. Toplantının sonunda Arap liderleri 11 gün içinde Kahire'de acil bir Arap Birliği toplantısının düzenlenmesi gerektiğini vurguladılar.
Bu toplantı Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri yerinden etme ve bu bölgeyi Amerika'ya satma planının gündeme gelmesinden sonra düzenlendi ve Arap ülkeleri alternatif bir plan sunmaya çalışıyorlar. Bu toplantının geçen cumartesi gününden önce 5 Arap ülkesinin dışişleri bakanlarının katılımıyla bu planla ilgili olarak yapılması ve birkaç gün sonra da Kahire'de Arap Birliği liderleri toplantısının yapılması planlanmıştı. Ancak her iki toplantı da ertelendi. Görünüşe göre Arap ülkelerinin alternatif planı Gazze'nin yeniden inşası masraflarını ödemek ve gelecekte Hamas ve El-Fetih hareketinin bu bölgede bulunmamasını garanti etmek.
Bu arada Trump'ın Gazze ile ilgili planına karşı Arap dünyasından tepkiler de devam etti. Arap Konseyi isimli sivil toplum kuruluşu çevrimiçi olarak Balfour Deklarasyonu'nda Trump deklarasyonuna Filistin satılık değildir başlığıyla Arap Halkları Zirvesi düzenledi. Yoğun katılımın olduğu zirvenin sonuç bildirisinde Trump'ın Gazze planının tehlikeleri anlatıldı. Bildiride Filistin'deki çatışmanın 7 Ekim 2023'te başlamadığı, Filistin'in işgal edilmesi, topraklarının gasp edilmesi ve Filistin halkının yerinden edilmesiyle başladığı, direnişin ise işgal altındaki halklar için meşru bir hak olduğu vurgulandı. Arap ülkelerine de seslenilen zirvede İsrail ile normalleşmenin durdurulması, tehditler karşısında ciddi tavır alınması, Filistin halkının desteklenmesi ve Arap halklarının Filistinleri maddi ve siyasi olarak desteklemesinin önünün açılması talep edildi.
Bildiride Filistin meselesi Arapların birinci meselesi olmaya devam edecek ve Arap halkları Filistin halkının hakları pahasına dayatılan hiçbir çözümü kabul etmeyecektir. Filistin satılık değildir, bundan sonra da asla olmayacaktır ifadeleri kullanıldı. Katılımcılar Trump'ın planının uluslararası kanunlara ve Birleşmiş Milletler kararlarına meydan okuyan, uluslararası barışı ve güvenliği tehdit eden, sömürgeciliği ve ırkçılığı körükleyen bir suç olduğunu ifade etti. Trump'ın planının Balfour Deklarasyonu'nun bir uzantısı olduğunu belirten katılımcılar, bu planın Filistin coğrafyasına ve demografisini Siyonist projeye hizmet edecek şekilde yeniden yapılandırmayı amaçlamakta olduğuna dikkati çekti.
Eski Tunus Cumhurbaşkanı Mousif El-Merzouki zirvede yaptığı konuşmada Trump'ın Gazze planının saçma olduğunu söyledi. Bahreynli eski parlamenter ve Demokrasi ve İnsan Hakları için Selam isimli sivil toplum kuruluşu başkanı Cevat Feyruz, Filistin halkının 1948 ve 1967'de sürgün edilmesine dikkat çekerek bugün yeni bir Nekbe ile karşı karşıyayız. Bu haksızlıkla mücadele etmek için tüm meşru uluslararası imkanları harekete geçirmemiz gerekiyor dedi. Eski Fas Başbakanı Saadettin El Osmani, Trump'ın açıklamalarının saçma ve hukuksuz olduğunu belirterek bunun Filistin halkına karşı bir etnik temizlik anlamına geldiğini belirtti.
Geçtiğimiz hafta Batı Asya bölgesindeki bir diğer önemli gelişme Tel Aviv'deki direniş operasyonuydu. İsrail medyası Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam kentinde otobüslerde 3 patlama meydana geldiğini bildirdi ve polis güçlerinin bombalı 2 otobüsü daha tespit edip etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Başka bir bomba da Rakel Jabotinsky istasyonunda Petah Tikvah kentinde bulundu. İbrani medyasına göre bulunan patlayıcı paketlerin yanında bulunan bir kağıda Tulkarm'dan intikam yazılmıştı.
Tel Aviv'deki patlamalar, Tel Aviv ve diğer işgal altındaki topraklardaki şehirlerde korku ve paniğe yol açtı. Ayrıca bu patlamalar, işgal altındaki topraklardaki güvenlik durumuyla ilgili eleştirilere bir kez daha neden oldu ve bazıları direniş operasyonunu engellemedeki başarısızlığı nedeniyle Şabak Başkanı'nın görevden alınmasını talep etti. Bu operasyonun ardından İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun İsrail ordusuna Batı Şeria'da geniş çaplı bir operasyon düzenlemesi emrini verdiğini duyurdu. İsrail Ordu Radyosu da Batı Şeria'ya önceki işgalci ordu güçlerine 3 yeni taburun ekleneceğini bildirdi.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya Gelişmeleri adlı programımızı dinlediniz.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Arzu ettiğiniz takdirde yayınlarımızı www.parstoday.ir adresinden ve Telegram kanalımız Tahran Radyosu'ndan takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin.
Mutlu ve esen kalın.
İran Radyo Podcast. Değerli dinleyiciler, İranlı ünlü hekim İbn Sina'nın yaşam hikayesini ele aldığımız podcast serisinin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Aradan binlerce yıl geçmesine rağmen hala genç olan ve söyleyecek çok şey olan şahsiyet İbn Sina. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Dinleyiciniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Bundan önceki sohbetimizde seyahat etmenin zorluğunu, Harezm krallarının sarayında yaşamanın rahatlığına tercih eden ve Gazneli Sultan Mahmud'un gazabından korunabilmek amacıyla Gorgan'a giden İbn Sina'nın hayatının inişli çıkışlı hikayesinden bahsetmiştik. Gorgan'da Ziyariyan Hanedanı'nın 4. kralı Emir Kabus bin Voşmgir, İbn Sina'yı bağrına basıp destekledi. Ancak İbn Sina kısa sürede bu büyük destekçisini kaybetti. Sultan Kabus, Gorgan'a gelişinden neredeyse bir yıl sonra öldü ve onun halefi hakkında çıkan anlaşmazlıklar, tüm Gorgan halkının güvenliğini ve rahatını yok etti. İbn Sina tekrar yolculuğa çıktı. Bu kez her zamanki arkadaşlarıyla birlikte Buye krallarının topraklarına gitti. Bu Vehliler Deylemilerin kurduğu bir devletti. Buye adı 5. Bahram soyandından geldiği iddia edilen Buye bin Fenna Hüsrev'den gelmektedir. Ale Buye veya Deylemiler 120 yıldan fazla bir süre İran ve Irak'ın bazı kısımlarını yöneten Şii krallardan oluşan bir hanedandı. Ale Buye krallarının yönetim merkezi bugün İran'ın şu anki başkenti Tahran yakınlarındaki Rey şehriydi. Ale Buye krallarının ikametgahı, bahçeler, saraylar ve çok sayıda ve çeşitli binalardan oluşan, binaların büyüklüğü ve çeşitliliği ve sakinlerin büyüklüğü açısından büyük bir şehir olarak kabul edilen çok geniş bir alandı. Bu muhteşem ve efsane yapı ve saraylar arasında çok yüksek mermer sütunlu, geniş ve uzun koridorlu, yüksek kütüphane binası daha etkileyiciydi ve tüm saraylara hakimdi. İbn Sina Rey şehrine vardığında Mecduddevle tahta çıkarıldı. Genç yaşta kral olan kendisi kütüphanenin yüksek sarayında yaşıyor ve ülkenin büyük ve ünlü kişilerinden çok azı onu ziyaret edebiliyordu. Kralın özel odası kütüphanenin büyük salonlarından birinde, kitap deposunun hemen yanında bulunuyor ve bu salonu birkaç özel hizmetli dışında kimse ziyaret etmiyordu. Genç padişahın ağır depresyonun bir türlü olan kara sevda, melankoli hastalığına yakalandığı ve ülke işlerini yönetemediği belirtiliyordu. Annesi Seyyide Ümmül Kuluk Şir'in saltanat naibi olarak devlet yönetimini ele geçirdi. Kütüphane sarayının ikinci katındaki salonlarından birinin üstüne saf altından bir taht yerleştirilmişti. 40 yıllık ömrüne rağmen genç görünümünü ve güzelliğini hala koruyan uzun boylu ve heybetli bir kadın ona yaslanmaktaydı. Genellikle hanımın akrabaları ve yakınlarından oluşan Ale Buye'nin birçok soylu ve ileri gelenleri salonun diğer tarafında tevazu ve saygıyla durmuş, Mecduddevle'nin annesi olan Seyyide Ümmül Mülük Şirin'in konuşmalarını dinliyorlardı. Bu sırada kralın toplantılarını koordine etmekten sorumlu olan Hacibi Sağlar içeri girip saygılarını sunduktan sonra şöyle dedi: "Büyük Seyyide Hatunumuza sağlık ve afiyet diliyorum. Dün Demavend'den gelen hekim huzurunuza gelmek için izninizi bekliyor." Bu sözleri duyan Seyyidi tahttan inerek güler yüzle, "Yoksa şu meşhur Bu Ali Buharay mi? Çabucak onu içeri alın," diye buyurdu. Bunun üzerine altın perde açıldı ve yaklaşık 30-34 yaşlarında bir adam içeri girdi. Selam ve hürmetlerini sunduktan sonra Seyyide Şirin ile birlikte hiç vakit kaybetmeden Mecduddevle'nin başucuna gittiler. Kral çok yumuşak deri bir yastığa yaslanmış, kaygısız ve umursamaz, etrafına küçük büyük kitaplar savrulmuş, kalemler, mürekkep ve birçok kağıt ve bir defter bulunmaktaydı. Seyyide hekime şöyle dedi: "Bu Ali, görüyor musun? Oğlum hasta, melankoliye kapılmış. Gecesini gündüzünü kitaplarla uğraşarak geçiriyor. Yemeden içmeden kesilmiş, kimseyle konuşmuyor, sürekli susuyor ve sessizce yalnızca kitap dünyasına dalmış durumda. Onun neden bu hale geldiğini, akıbetinin ne olacağını bilmiyorum doğrusu. Artık ne yapacağımı bilmiyor, çaresiz kalmış durumdayım. Sizin methinizi ve maharetinizi çok duymuşum. Şimdi benim biricik, kıymetli oğlumu sizin şifalı ellerinize teslim etmek istiyorum. Oğlumun bir an önce iyileşip sağlığına kavuşmasını istiyorum ve bunun tek çaresinin siz olduğuna inanıyorum. Bu Ali Seyyid'e şiirinin sözlerinde ve ifadesinde herhangi bir endişe ve tedirginlik belirtisi görmese de bu sözlerde ve padişahın artık ülkenin gerçek hükümdarı olan annesinin soğukkanlılık ve umursamazlığında başka bir sır olduğunu düşünmeye başladı. Bu Ali, kralın annesinden oğlunu muayene etmesi için onları yalnız bırakmasını istedi. Seyyide, bu Ali'nin isteğini hiçbir tepki göstermeden hemen kabul ederek odadan dışarı çıkıp ardından kapıyı da kapattı. Seyyid-i Şirin odadan çıkar çıkmaz, Mecdud Devle başını yukarı kaldırıp yanında duran bu Ali'ye nazik bir ifadeyle şöyle dedi. Hoş geldiniz efendim. Kaç gündür sizi bekliyorum. Yalnız kalmaktan yoruldum. Gelin oturun, birlikte kitap okuyalım, dedi. Bunun üzerine bu Ali, Mecdud Devle'nin yatağının biraz yakınına oturarak şöyle dedi. Yorgunluk bir tür hastalıktır. Aynı zamanda da birçok hastalığın sebebidir. Bu hastalığın tedavisi ise gezip dolaşmak, eğlenmek ve istirahat etmektir. Bu hastalıktan kurtulmaya çalışmalısınız. Mecdud Devle derin bir ah çekerek şöyle dedi. Ne bileyim, sen de duydun. Melankoli hastalığına yakalanmışım. Tedavi etmeniz gereken şey de budur. O halde neden beni muayene edip tedavi etmiyorsun? Bu Ali masum bir bakış ve gülümsemeyle şöyle cevap verdi. Kesinlikle muayene etmeye gerek yok. Hiç şüphesiz genç ve bilgili kralımız bu saraydaki diğer tüm insanlarından daha sağlıklı ve akıllıdır. Mecdud Devle, salonun kapısına doğru bakarak şöyle dedi. Bana yapılan hakaretlerin, bana deli demenin çaresi nedir, söyler misiniz? Bu Ali başını öne eğerek bir süre sessiz kaldı. Ardından Mecdud Devle sözlerine şöyle devam etti. Ne yazık ki ben kan dökmekten ve kardeş katili olmaktan yana değilim. Annemin etrafını saran o korkaklarda benim fitne ve savaştan hoşlanmadığımı biliyorlar. O yüzden büyük bir küstahlıkla annemi benimle karşı karşıya getiriyor. Böylece istediklerini yaptırmaya çalışıyorlar. Kardeşim Şemsud Devle'nin teklifini kabul mü etsem, yoksa bu bencil ve çıkarcılara şahit olmayı sürdürsem mi bilemiyorum. Benim en ufak işaretimle kardeşim reye saldıracaktır. Kardeşimin artık Hamedan'ın yanı sıra birçok bölgeyi de komutası altında tuttuğu, topladığı bu güçle bana destek olmak adına rey şehrini ele geçirmek ve topraklarını genişletmeye devam etmek istediğini duymuşsunuzdur elbet. 8 yıl önce bir kez kandırıldım ve yaklaşık bir yıl boyunca kaosa sürüklendim ve daha fazla evde kalabilmek için anneme bahane uydurmuştum. Ben onu çok iyi tanıyorum. Böyle bir şey yapmam. Aile içi savaş ve kardeş katliamı bir zayıflık ve yıkım kaynağıdır. elbette kardeşimin pes etmeyeceğini ve yakın bir zamanda bize doğru geleceğini biliyorum. Bu sözleri duyan bu Ali üzüntüyle şöyle dedi. Artık kralımızın da müsaadesi olursa bu sinir bozucu, nahoş sözleri bir kenara bırakıp kendi işimize dönelim. Şimdi söyleyin, benim buradaki işim ve görevim nedir? Mecdüddövle biraz sakinleştikten sonra şöyle dedi. Burada bizimle kal ve annemin de söylediği gibi melankolik hastanı tedavi et. İstersen bana bir kitapta yazabilirsin. Şu ana kadar duyduğum ve okuduğum diriliş kitabı benim pek ilgimi çekmedi. Sizin düşünce tarzınızın değerlerinden farklı olduğunu biliyorum. Şimdi söyleyin bana, melankoli hastalığının tedavisi nedir? Bu Ali biraz sessiz kalıp ardından sert ve emredici bir ses tonuyla ''Kral iyileşmek için gereken en önemli şey güçlü bir iradedir. Şimdi bu sarayın hemşireleri ve hizmetçilerinin yerine dürüst ve kararlı yol arkadaşlarını getirin. Günlerce kütüphanede kitap okumak yerine darülhükümede ülke ve halkın işleriyle ilgilenin. Halkın sorunlarını çözün, iyi insanları ödüllendirip kötüleri cezalandırın. Evet, bu hastalığın ilacı budur, dedi. Mecdüddövle acı bir tebessümle kaşlarını çatarak şöyle dedi. Porsina, bu ilaç şu anda mevcut değil. Beni hasta olarak biliyorlar. Bu yüzden bir süre tedavi görmedikçe hiçbir emir veremem. Beni delilikle suçluyorlar. Delinin bir koruyucuya ve gözetimciye ihtiyacı var. Neyse ki bugün beni görmeye gelen bilge hekim Ebu Ali Sina tedaviye başlayıp beden ve ruh sağlığımı ve iyi olduğumu belgeleyecektir. İki yıl sonra babasının topraklarının hemen yarısını komutası altına almayı başaran Mecdüddövle'nin kardeşi Şemsüddövle, Rey şehrinin topraklarına katmak için bu şehre saldırdı. Şemsüddövle'nin ordusu süratle Rey kapılarına yaklaşırken ne iç savaş ve aile içi çatışmadan memnun olan ne de teslim olmayı ve yenilgiyi isteyen Seyyide Şirin Hatun ve oğlu Mecdüddövle çatışma ve kan dökülmesin diye bir an evvel buradan gidip ve daha sonra düşünüp bir hal çaresine bakmaya karar verdi. Rey şehri Şemsüddövle'ye kapılarını açarak bu aile içi çatışmada tarafsız bir yol seçti. Bu büyük ve eski şehrin halkı ne Hemedan Şahı'na karşı çıktı ne de onu destekledi. Bu büyük şehri fethetmek Şemsüddövle'nin uzun süredir devam eden hayallerinden biriydi. Ama şimdi Rey halkının özellikle de annesi ve erkek kardeşinin gözlerden uzak, gizli ajanları ve yardımcılarının yabancılaşmasından korkuyor ve öfkeleniyor, kendini bu şehirde ve bu toprakları yalnız ve yabancı hissediyordu. Şemsüddövle Rey halkının bir gün Mecdüddövle'nin önderliğinde kendisine saldıracağını biliyordu. Şemsüddövle'nin bir başka kaygısı da, daha önce kendisini yenilgiye uğratan ve şimdi intikam peşinde koşan yöneticilerdi. Hamedan'ın aksine Rey şehrinde hava Özellikle yaz aylarında çok sıcak ve değişkendi. Bu durum bu şehre yeni gelen insanların hastalanmasına neden oluyordu. Şemsuddevle'nin karısı da bu sıcak ve tozlu şehirde kalmaktan dolayı çok üzgün ve rahatsızdı. O yüzden kralın bir an önce buradaki işine son vermesi yönünde ısrar edip duruyordu. Onlar birlikte oturup konuştular. Şemsuddevle eşine şöyle dedi. Görünüşte galip geldiğim doğrudur. Ama kime ve neye göre galip geldim? Askerlerim hala sınırlarda bulunuyor. Artık şehri kontrolümde ve yanımda tutabileceğim ne bir ordum ve destekçim ne de annem, ağabeyim ve onların taraflarından huzurum var. Yani muzaffer bir general gibi uzlaşı kapısından içeri girip reyin dönüşüne karşı dağlık batı bölgelerinin bir kısmını ele geçirirsem galip geldim ve kazandım diyebiliriz. Aksi takdirde er ya da geç mağlup olacak ve kaçıp gitmek zorunda kalacağım. Bu sözlerin üzerine Şemsuddevle'nin eşi itirazcı bir ifade şekliyle "O halde neden uygun olduğunu bildiğiniz şeyi bir an önce yapmıyorsunuz?" diye sordu. Padişah sözlerine şöyle devam etti. Bunu yapabilecek kapasiteye sahip birini henüz bulamadım. Herkes tarafından basireti, güvenirliği ve doğruluğuyla tanınan, akıllı, iyi düşünen ve güzel konuşan bir adam bulmam gerekiyor. Ayrıca annem ve kardeşimin de onları onaylaması lazım. O sırada eşi sevinçle şöyle dedi. Ben böyle birini tanıyorum. Güvenebileceğimiz niteliklere sahip bir adam. Bu sarayda ve tam yanı başımızda. Bana hizmet için bizzat seçtiğiniz ve çok özel biri olduğunu belirttiğiniz o kişiden bahsediyorum. Kendisi şu anda kütüphanede tüm vaktini okuma ve yazmayla geçirmektedir. Hatırladınız mı? Bu sözleri duyan Şemsuddevle sevinçle ayağa kalkıp şöyle dedi. Hacı bu Ali'den mi bahsediyorsun? Doğru ya. Nasıl da şimdiye kadar onu hatırlamadım. Haklısın. Bundan daha iyisi olamaz. Bu Ali'yi hemen buraya getirin. Eşi sözlerine şöyle devam etti. Ona her zaman saygı duymamızı bizzat kendiniz emretmiştiniz. Bu yüzden ona gitmemiz bizim için daha iyi olacak. Zira bu bilge adam zaten barış ve uzlaşmanın elçisidir. Bu Ali diriliş kitabını yazmayı bitirdikten sonra Şemsuddevle'nin eşiyle birlikte hem kitabı mevcut döleriye sunmak hem de barış ve dostluk elçisi olarak küçük bir kervanla Demavend'e doğru yola çıktılar. Bir süre sonra Şemsuddevle şehrin batı kapısından ayrılırken, Mecduddevle ve annesi doğu kapısından reye girdiler. Bu sırada şehir halkı bu veda ve karşılamayı hayır alameti olarak görüp sevinç ve mutluluk duydular. Değerli dinleyiciler, ünlü hekim İbn Sina'nın yaşam hikayesini ele aldığımız podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Dinleyiciniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını dinleyebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Ehl-i Beyt'in 11. imamı İmam Hasan Askeri aleyhisselamdan bahsetmek istiyoruz.
İslam aleminin 11. seçkin imamı, Kameri 232 yılında Pak Hanedanı gibi faziletler ve kerametler kenti Samira'da dünyaya geldi. Babası İmam Hadi aleyhisselam ve sevgili annesi de Hadise veya Susan adıyla anılan seçkin ve muttaki bir kadındır.
Ehl-i Beyt'in 11. imamı, Asker adında bir mahallede yaşadığından askeri olarak ün yaptı. Ancak o haset zeki ve naki ve diğer lakaplarla bilinirdi. Bu lakaplar pak ve teskiye olmuş anlamına geliyor. İmam Hasan Askeri aleyhisselam 22 yaşındayken babası İmam Hadi aleyhisselamın mazlumane şehadetinin ardından imamet makamına nail oldu. Ve Beşiriçe Amiyan'ın önderi olarak büyük bir sorumluluğu üstlendi. Ama maalesef o Hazretin imamet süresi çok kısa oldu ve 6 yıldan fazla sürmedi. İmam Hasan Askeri aleyhisselam 28 yaşına geldiğinde Gameri 260 yılında Abbasi Hanedanı'nın Mu'temed adında bir başka cani hükümdarı tarafından ve mazlumiyetin doruk noktasında şehit düştü.
İmam Hasan Askeri aleyhisselamdan imamet silsilesinin sonuncusu olan Hazreti Mehdi aleyhisselam son ilahi hazine olarak geride kaldı. İmam Mehdi aleyhisselam halihazırda gaybet döneminde yaşıyor ve ilahi irade icap ettiğinden zuhur ederek kıyam etmesi ve dünyayı zulümden arındırarak adalet ile doldurması bekleniyor.
Ehl-i Sünnet'in Kameri 9. yüzyılın büyük alimlerinden İbn-i Sabbah Maliki, El-Fusul El-Mühimme adlı eserinde İmam Hasan Askeri aleyhisselam hakkında şöyle yazıyor. O hazrette üstün sıfatlar, özellikler ve faziletler toplanmıştı. İmam Hasan aleyhisselam, imamet ve makamı ve ümmetin önderliği için gerekli olan tüm özelliklere sahipti. İlim ve takva, erdem, akıl ve düşünce, ismet, şecaat, kerem ve saygınlık ve insanı Allahu Teala katına yaklaştıran tüm özellikler bakımından da herkesi zorlamıştı. Yani sevgili babası imameti hakkında açıkça veya onun hilafetiyle ilgili işaret ettiği tüm özelliklere sahipti.
Tahran Radyosu.
Ehl-i Sünnet'in bir başka Şafii alimi Muhammed bin Talha da eserinde İmam Hasan Askeri aleyhisselam ve kişiliği hakkında şöyle yazıyor. Bilin ki Allah Teala büyüklük ve ve üstünlük ve onu kaynağı olan her şeyi ona vermiştir ve onu tüm seçkin özelliklere kavuşturmuş ve onları da daimi ve ebedi kılmıştır. Öyle ki zaman akışı onun cazibesini azaltmayacaktır. Özellikle Mehdi de onun soyundandır. Öyle bir evlat ki onun canının bir parçasıdır.
İmam Hasan Askeri aleyhisselamın sadece sevenleri değil, aynı zamanda insaflı düşmanları bile o Hazreti takdirle karşılamıştır. Tarihte kibirli ve bencil ve ehli beyt düşmanlığı ile bilinen Abbasi halife, mütevekkilin veziri Ahmet bin Abdullah Hakan, Hazreti Hasan Askeri hakkında şöyle diyordu. Hasan, alim, muttaki, abid, ağırbaşlı, iffetli ve şerefli bir insandı. Öyle ki hatta tüm halifelerin ve vezirlerin ve hükümet elebaşlarının kalbine nüfuz etmişti. Bu yüzden onların nezdinde özel kıymeti, şanı ve azameti söz konusuydu.
Abbasi veziri Ahmet bin Abdullah Hakan şöyle devam ediyor. Bir gün özel bir siyasi mevki ve konumu olan babam oturmuştu. O sırada babama İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın geldiğini haber verdiler. Babam hemen o hazreti karşılamaya gitti, elini öptü ve kendi yerine oturdu ve bir kul gibi onun önünde oturdu ve büyük saygı gösterdi. O büyük insan gittiğinde babamdan onun kim olduğunu sordum. Babam şöyle dedi, o bu dünyada ondan başka hiç kimse hilafete şayesi olmayan biridir. O en yüce insani sıfatlara sahiptir ve tek bir kelimede o mükemmel bir insandır. Nitekim babası da aynı özelliklere sahipti.
Kuşkusuz bu eşsiz ve emsalsiz özellikler, Yüce Allah'ın evliyaları ve dergahının seçkin kullarına sunduğu özel ilahi inayet ve lütuftur. İmam Hasan Askeri aleyhisselam da İslam peygamberinin pak ehli beyt fertlerinin konumu hakkında şöyle buyuruyordu. Biz, bize sığınanların sığınağıyız. Biz, bizim nurumuzun altında yaşamak isteyenlerin nuruyuz. Ve bize sımsıkı sarılanları koruruz. Kim bizi severse yüce mevkilere yerleşir. Kim bizim yolumuzdan saparsa cehenneme doğru yönelmiş olur.
Geçen bölümlerde de belirtildiği üzere imamet ve velayet makamı doğrudan ve Yüce Allah'ın fermanı ile dergahının seçkin kulları ve önderlerine verilen bir mevkidir. Ve bu yüzden İslam'ın hakiki önderleri tüm kısıtlamalara, baskılara ve tehditlere rağmen İslam ümmetine İslam peygamberinin hakiki imamet ve velayetinin yolundan sapmasını önlemek için 12 imam silsilesini açıklamaktan başka her biri kendisinden bir sonraki imamı da toplumun siyasi ve sosyal şartlarına göre açıklamakla yükümlüydü. Buna göre imamlar bazen bir sonraki imamı açıkça ilan ediyor ve bazen de mevcut siyasi atmosfere göre bunu gizlice ve güvenlik şartlarını gözetleyerek yapmak zorunda kalıyordu. İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın imameti konusunda da İmam Hadi Aleyhisselam aynı çizgiyi izledi. Şimdi sohbetimize bu konuya birkaç örnek vererek devam etmek istiyoruz.
Şia mezhebinin büyük ve güvenilir rabilerinden ve İslam'ın hakiki önderlerinin has sahabelerinden olan Ebu Haşim Caferi şöyle anlatıyor. İmam Hadi Aleyhisselam'ın huzuruna müşerref oldum. İmam şöyle buyurdu. Benim halefim oğlum Hasan'dır. İmam ardından şöyle buyurdu. Onun benimle halefim sayılan halefine nasıl davranacaksınız? Ben nasıl diye arz ettim. İmam şöyle buyurdu. Zira onun halefi gaybet perdesinin ardında olacaktır. Ve onun adını zikretmemelisiniz. Ben o zaman ondan nasıl yad edelim diye arz ettim. İmam şöyle buyurdu. Şöyle söyleyin. El hucceti men Ali Muhammed.
İmam Hadi Aleyhisselam'ın yakın sahabelerinden Sakir bin Ebi Delif de o hazretin şöyle buyurduğunu anlatır. Bilin ki benden sonraki imam oğlum Hasan'dır. Ve ondan sonra da onun oğlu Kaim'dir ve o yeri nasıl ki zulümden dolmuşsa arındırıp adalet ile dolduracak kişidir.
Ebu Bekir bin Fehfeki şöyle anlatıyor. İmam Ebul Hasan Hadi Aleyhisselam bana bir mektup yazarak şöyle buyurdu. Evladım Hasan, Resulullah'ın hanedanı fertler arasında yaratılış itibariyle en doğru ve mantık bakımından en sağlam olandır. Ve o benim evlatlarımın başıdır ve benim halefim olacaktır. Ve imamet silsilesi ve bizim ahkamımız ve onun oğlu ile sonlanır. Benden sorduklarını ondan sor. Onun nezdinde istediği her şeyi bulacaksın. O zaman bilmeyip benden sorduğun her şeyi ondan sorabilirsin. Ve bizden ihtiyaç duyduğun her şeyi onun nezdindedir.
Ama maalesef bu pak ve faziletli insanlar imamet dönemleri çıkarları uğruna ve gasp ettikleri hilafet makamını korumak için hiçbir cinayetten çekinmeyen zalim hükümdarlara denk gelmiştir. Buna göre İmam Hadi Aleyhisselam'ın çağı da bu kaydeden müstesna değildi. Bu hazret imamet yıllarında Abbasilerden Mu'tez, Mehdi ve Mu'temed adında 3 zalim halife ile çağdaştı.
Mu'tez'in hilafet döneminde Hicaz topraklarında kıyam eden 70 kadar Ehl-i Beyt hayranı esir alınarak Samarra'ya getirildi. O günlerde Samarra'da İmam Hasan askeri ve arkadaşları halifenin ağır baskıları altındaydı ve bazıları bu baskılardan usanarak o hazrete mektup yazmaya ve ne yapmaları gerektiğini sormaya başladı. İmam onlara şöyle cevap verdi. 3 gün sonra kurtuluş olacaktır. Nitekim imamın bu öngörüsü gerçekleşti ve ordudan bir grup halife Mu'tez'e isyan ederek onu devirdi. Ardından onu bir bodruma attılar ve Mu'tez orada helak oldu.
Mu'tez'den sonra Mehdi iktidarın başına geçti. Ancak Mehdi münafıkça bir tutum sergilemeye başladı ve dindar gibi gözükerek kendini mazlumların hamisi gibi göstermeye çalıştı. Fakat bir süre sonra Mehdi'nin maskesi düştü ve İmam Hasan askeri aleyhisselamın hapse atılmasını emretti. Abbasi halife Mehdi ayrıca kıyam eden bir grup Alevi'yi de bastırarak hepsini hapse attı ve hapiste şehit etti.
İmam Hasan askeri aleyhisselamın sahabelerinden biri imama bir mektup yazarak şöyle arz ettiğini anlatıyor. Bana onun sizi tehdit ettiği ve Allah'a andolsun Ali Muhammed'i yeryüzünden sileceğim dediği duyumu geldi. İmam bu mektuba şöyle karşılık verdi. Ne kadar kısa olacak onun ömrü
Zira 5 gün sonra zillet içinde helak edilecek. Nitekim İmam Hasan Askeri aleyhisselamın dediği gibi oldu ve bu halife de bir başka grubun isyanı sonucu helak oldu.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderlere tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Sohbetimizin sonunda bizlere www.parstoday.ir'dan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.erif.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İslam İnkılabı rehberi Teslim tefsirinin Arapça çevresinin tamamlanarak İslam dünyasında kullanılmasını gerekli buldu. İran'ın Kum kentindeki İslami Kültür ve İletişim Teşkilatı Temsilciliği Başkanı, Mehdeviliği sadece bir İslami öğreti değil, aynı zamanda evrensel ve dinler üstü bir mesaj olarak nitelendirdi. Seyyid Abbas Irakçı ve Küba Dışişleri Bakanı Boru Rodriguez, pazartesi günü Cenevre'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 58. oturumu çerçevesinde bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Dışişleri Bakanı'nın hukuki ve uluslararası işlerden sorumlu yardımcısı, İranlı yetkililer ile 3 Avrupa ülkesi yetkilileri arasında nükleer konular ve yaptırımların kaldırılması hakkında görüşmeler yapıldığını bildirdi. Amerikan Hazine ve Dışişleri Bakanlıkları, Donald Trump'ın yönetimini İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı yürüttüğü maksimum baskı kampanyasının devamı olarak İran İslam Cumhuriyeti ile bağlantılı birkaç kişi ve şirketin adını yaptırım listesine ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, Ukrayna kriziyle ilgili kapsamlı, adil ve kalıcı barışın ilerletilmesi ve barış yolu başlıklı iki karara çekimser oy verdikten sonra yayımladığı bir açıklamayla İran'ın temel pozisyonlarını açıkladı. İran ve Endonezya Film Haftası, İran sinema filmleri ve animasyonlarının gösterimiyle başladı. Arap dünyası analisti Şehit Seyit Hasan Nasrullah ve Seyit Haşim Safiye Dün'ün cenaze törenine milyonlarca kişinin katılımını Hizbullah'ın zayıflatılacağına dair yanılgı içinde olanların hayallerinin sona erdiğinin bir göstergesi olarak değerlendirdi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımızın sonuna geldik. Akşam yayında beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantra Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader shagoto janacchi.
শ্রোতা ভাই বোনেরা, এখন শুনবেন সূরা বাকারার 207 থেকে 209 নম্বর আয়াতের তেলাওয়াত ও তর্জমা।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان